Ayrım 10.
Sayfa 129. Hücre böyle mekandaki dağılımı gösteren bir planın yanı sıra hangi işin ne zaman yapılacağını gösteren bir zamanlama planına da ihtiyaç duyar. İnşaata nerede ve ne zaman başlanacağı ve planın tek tek parçalarının hangi zaman sırasıyla bir araya getirileceğini ayrıca belirten projeler yoksa en iyi plan bile bir işe yaramaz. Söz konusu olan bir bina ise işe temelden başlayıp duvarlar bittikten sonra en son damı yerleştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama elektrik ve su tesisatı tamamlanmadan sıvaya da geçemeyiz. Her inşaatta tıpatıp uygulanan bir mekan düzenleme planının yanı sıra inşaatın uyduğu bir zaman düzenlemesi vardır. İşte doğanın inşaatları ve elbette hücreler içinde geçerlidir bu. Ama hücre düzleminde bu öncelik sonralık ilişkisinin nasıl gerçekleştirildiği konusunda hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Hücreye planın hangi bölümünü ne zaman ihmal etmesi gerektiğini kimin söylediğini biyologlar henüz bulamadılar. Bazı genler tam gerektiği anda ve doğru zamanda engellenirken gene kimilerinin üzerindeki ambargonun nasıl olup da kalktığı, baskıcı genler ile baskıyı ortadan kaldırıcı genleri harekete geçiren komutayı kimin verdiği tamamen karanlıkta bekleyen sorulardır. Biyologların bula bula buldukları tek ilke, belli bir inşa işleminin tamamlandığı yerde bu önceki adımın kendisinden sonra gelmesi gereken adımı harekete geçirdiği gerçeğidir ki, bundan da mantıklı bir şey olamaz zaten. Ancak kesin bir şey varsa o da mekan ve zaman bağlamında nerede, nasıl ve ne zaman harekete geçeceği kesin kes belirlenmiş genlerin faaliyetini yönlendiren bir aktivite mekanizmasının ihtiyaca göre bu faaliyeti devreye sokup çıkarttığı her bir hücrenin farklılaşmasının da bu yoldan gerçekleştiğidir. Anlayacağımız hücrelerden biri karaciğer hücresi olacaksa bu durumda sadece inşaat planının bu bölümü için zorunlu olan işlemleri yerine getirecek genler, belli bir zaman sırası içinde peş peşe harekete geçirilirken, karaciğerle ilişkisi olmayan bütün öteki hücre genleri, ömürleri boyu faaliyetleri bloke edilmiş durumda kalacaktır. Her bir deri hücremizde bütün bedenimizin inşasını düzenlemeye yarayacak genetik enformasyonun içerilmiş olduğunu bilmemiz, bu konuyu şimdilik burada kapamak için söylüyorum, pratikte hiçbir işe yaramaz. Bu hücrelerden birinin yardımıyla laboratuvarda bir insanın tıpatıp benzeri bir ikizini yaratabilmek için deneyicinin bu bir tük hücrede yer alan ve insanın tek bir hücresinde sayısı birkaç milyonu bulan genlerin üzerindeki blokajı belli bir hedefe hem de belli bir zaman sırasına göre adım adım kaldırabilmesi zorunludur. Böyle bir işin üstesinden gelene kadar birkaç biyolog kuşağının daha birkaç bin fırın ekmek yemesi gerektiği de tartışma sarardı. Oysa doğa bu ilkeye akılanmaz uzunluktaki bir süreden beri hakimdir diyebiliriz. Bu işin üstesinden gelememiş olsa işi tek hücreliğe kadar bile getiremezdi doğa. Çünkü hücrenin bölünme yoluyla çoğalması, kromozom bağcıklarını içeren çekirdeğin kusursuz bir şekilde bölünmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sürecin olup bitişinde zamanın nasıl kullanıldığına baktıkça olayı aynen bir balerin seyrindeki düzenlemeye benzetebiliriz. Çok hücreler basamağına tırmandığımızda doğa gen tuşlarına tek tek basa basa yüksek düzeyde gelişmiş organizmanın her bir yapı taşını biyolojik düzende mümkün olan en üst sınıra kadar uzmanlaştırma olanağına kavuşur. Genlerin dizinini tanıyan ve bu dizine hükmeden güç her bir hücre içinde arzu ettiği özellikleri gerçekleştirecek ve özel işlevleri yerine getirecek genleri seçip bunları piyanonun tuşları gibi kullanarak onlar da istediği melodiyi çalabilir. Sonuç hücre farklılaşmasıdır. Yüksek düzeyde gelişmiş bir canlının çeşitli hücreleri yerine getirmekte yükümlü oldukları işlevler ve faaliyetlere göre birbirlerinden şaşırtıcı derecede değişik özellikler gösterecek duruma gelir. İşte çok hücreliye sıçrayışın hayatın öyküsü içinde temsil ettiği tayin edici ilerleme de bu özelliklere dayanmaktadır. Çünkü böylesine uzmanlaşmış yapı taşları aracılığıyla belli faaliyetleri gerçekleştirecek organların bu aşamaya kadar hayal bile edilemeyecek bir kusursuzlukla inşa edilmeleri mümkün olmuştur. Bunu sağlayan etmen nispeten küçük inşa taşlarıyla nispeten büyük organların alabildiğini işlevsel ve çok yönlü marifetlerle donanmış olarak yapılaştırılabilmesidir. Bu bağlamda kendileri tek hücreli olan canlıların bedenlerindeki organeller bedene göre çok büyük olmakla birlikte yetenekleri ve işlevleri bakımından daha sınırlı olanaklarla donanmıştır. Bu söylediklerimizi bir fotoğrafın büyüklüğü ile gren noktaları arasındaki ilişkide de görselleştirebiliriz. Kötü bir gazete baskısında görece daha az ama kaba ve büyük grenlerle elde edebileceğimiz resmin ayrıntıları ve bu ayrıntılar arasındaki farklılıklar, duyarlı, grenleri mikroskopla ancak görülebilecek fotoğraf filminin sunacağı ayrıntılar, renk farklılıkları ve bunun gibi yanında solda sıfır kalacaktır. Yeri gelmişken, tek hücrelileri incelerken değindiğimiz pigmenti, göz olayını bir kez daha anımsatmakta yarar var. Bu küçük ışık yutucu beneklerin, renkli bir nokta olmaktan öteye bir özellikleri bulunmamakla birlikte, tek hücrelilerde ilkece milyonlarca yıl sonra gelişmiş canlılarda ortaya çıkacak olan gözün yerini tuttukları şüphe götürmez. Zaten onlara da leke göz ya da göz yerini tutan lekecik anlamına gelen adlar takılması bundandır. Elbette bu lekecik sayesinde çevrenin herhangi bir görüntüsünü elde etmek salt fiziksel nedenlerden ötürü olanaksız olduğundan bunlar dar anlamda göz tanımını pek de hak etmiş sayılmaz. Kaldı ki gelişmenin o günkü basamağında çevreden edinilmiş böyle bir görüntü ile ne yapacağını bilecek bir merkezi sinir sistemi henüz ortalarda bulunmadığından bildiğimiz anlamda bir gözün varlığı da iyice saçma olurdu. Ama kuşkusuz tek hücrelilerin bu göz lekecikleri de birer ışık alıcıydılar. Gerçi elbette çok sınırlı anlamda birer alıcıydı bunlar. Çünkü üstlerine düşen ışığı yutuyor ve yer aldıkları organizmaya bir gölge düşürüyorlardı. Bu gölge organizmanın organellerinden biri olan kamçının köküne ulaşıyor, bu kamçının faaliyetini etkiliyordu. Bütün bunlar tam bir uyum içinde yürüyor, organizma sonuç olarak güneş ışığına doğru hareket ediyordu. Bu mekanizma evrimin mikroskopik büyüklükteki bir harikasıydı ve tek hücrenin doğal çevresinin optik özelliklerine göre yönünü bulmasını sağlıyordu. Görece böylesine basit bir aygıtta sadece karanlık ile aydınlık arasındaki farkın saptanması gibi ilkel bir işlev yerine getirilebiliyordu. Ama görme dediğimiz olaydan söz ederek kastettiğimiz o özel faaliyete doğru ilk adımda atılmıştı böylelikle. Doğanın bu adımı daha tek hücreliler aşamasında atmış olduğunu bilmemiz bu dizide yürüttüğümüz evrim mantığı açısından çok önemlidir. Yani doğa henüz bildiğimiz anlamda göz namına ortalarda bir şey bulunmazken tek hücreli de basit de olsa bir görme olayını test etmektedir adeta. Bu yöndeki ilk yoklamalar öyle fazla ileriye götürmemişlerdir evrimin bu kolunu. Evrim burada değindiğimiz tarzdaki optik yönlendirme aygıtlarından öteye bir kazanım sunmaz tek hücreliye. Eldeki malzeme görme ilkesini izleyip geliştirmeye, onu çeşitli yönlerde boyutlandırmaya yeterli değildir. Ama gelişme çok hücreli organizmalara giden yola girer girmez, görme mekanizması da artık öne alınmaz bir kararlılıkla ulaşacağı yere doğru yürümeye başlayacaktır. Örneğin, tıpkı bir fikri uzun süre kafasında taşıyıp sonunda onu pratiğe dökebileceği yapı taşlarını bir anda önünde bulan bir araştırmacı ya da kaşif gibi evrimde bir anda uzmanlaşmış tek tek hücreleri bir araya getirip bir ışık alıcısı inşa etme olanaklarını önünde bulunca planını hayata geçirmeye başlamıştır. Göz dediğimiz organ ne kadar karmaşık olursa olsun ilkel ışık alma mekanizmalarından onun gelişmesine kadar uzana gelen yol, güneş sayılabilecek kadar kısa bir süre içinde 2-300 yıl, milyon yılda aşılmıştır. Bu süre doğanın tek hücrelileri sadece çekirdek bölünmesi mekanizmasını geliştirebilmek için tanıdığı süreden bile oldukça kısadır. Burada evrimin gelişme hızının son 600-800 yıldan bu yana o zamana kadar aşa geldiği çağlardaki hızının birkaç katına çıkmış olmasının çok önemli sebeplerinden ikincisiyle karşılaşıyoruz. Sanki daha önceki o uzun mu uzun çağlar boyunca bu son 800 milyon yılda olup biteceklerin kararları alınmış gibi bir görünüm vardır ortada. Arama tarama döneminin sonu gelmiş, çekirdek halinde de olsa bundan sonraki gelişmenin tüm temel ilkeleri belirlenmiştir. Yapılması gereken artık bu belirgin biçimde iyileştirilmiş yeni olanakları kullanmak ve onları daha da mükemmelleştirmektir. Bu söylediklerimizi doğrulayan örneklerle birkaç kez daha karşılaşacağız. Burada kamçılı hücrelerdeki uyarı iletimi mekanizmalarını anımsatmak yeter. Hücrenin kamçılarının darbelerinin vuruş şiddeti ve sıklığının düzenlenişinin, bu kamçıların ritimlerini birbirleriyle koordine eden herhangi bir bağla mümkün olduğunu daha önce de söylemiştik. Bu bağların ne türden bağlar oldukları konusunda henüz hiçbir fikrimiz bulunmamaktadır. Ne klasik mikroskoplar ne de elektron mikroskopları bize herhangi bir ipucu vermiş değillerdir henüz. Bu kamçıların arasındaki sinyal sistemini hücre plazmasındaki kimyasal bakımdan iyice uzmanlaşmış ama bu özelliğinden ötürü de görsel olmayan bağları kurma olasılığı iyice güçlüdür. Gerçi doğa bu sorunu nasıl çözmüş olursa olsun burada da ileride çok hücrelerde en olgunlaşmış biçimiyle hayata geçirilecek bir ilkeyle karşılaşıyoruz, uyarı iletme ilkesiyle. Zaman zaman düşünmeden ileri sürdüğümüz gibi organizmanın öğelerinin birbirleriyle irtibat kurabilmesi için bu işte uzmanlaşmış sinir hücrelerinin evrimini beklemek gerekmiyordu. Uyarı iletimi olayı çok eskiden beri vardı. En ilkel tek hücreli bile çeşitli faaliyetleri doğru dürüst koordine edilmiş olmasa ayakta kalmayı başaramazdı. Ancak uyarı iletim ilkesinin içerdiği inanılmaz olanaklar organizmaların içinde kusursuz haber iletişimleri sağlayabilecek sinir hücrelerinin ortaya çıkmasıyla ve çok çok sonraları merkezi bir enformasyon ve buyruk verme merceği olan beynin doğuşuyla sonuna kadar kullanılabilmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında çok hücrelerin ilk 400-500 milyon yılı balıkların, istiridyelerin ve yengeçlerin, süngerlerin, solucanların ve deniz analarının türeyiş öyküleri bu aynı olguyu destekleyici örnekler sunar. Tek hücreler basamağında var olmuş olan işlevlerin, faaliyet ve davranış biçimlerinin bazıları kimi durumlarda daha o aşamada inanılmaz ölçüde mükemmelleşmişlerdir. Elbette böyle bir gelişme sonucunda ortaya çeşit çeşit yenilikler çıkmıştır. Ama işte ister bu yeni şey bir organ olsun, ister bir organizma ya da bir faaliyet ya da özel bir işlev, olup bitenin çekirdeği milyarlarca yıl öncesinin tek hücreler aleminde yatmaktadır. Burada sunduğumuz birkaç örneğin dışına çıkarak bu söylediklerimizi tek tek ele almaya kalkışacak olursak işimiz bitmez. Üstelik tek hücrelilerden gelişmiş organizmalar olan balıklara, yengeçlere ya da solucanlara uzanan yolu her bir canlı türü için yeniden kurmaya kalkmakla örnekleri çoğaltsak bile ilkece bakışımıza yeni bir boyut eklemiş olmalıyız. Bu konudaki ayrıntıları merak edenler birçok biyoloji kitabında sayısız örnek bulabilirler. Yüksek düzeyde gelişmiş hücrenin kullandığı ve oluşturduğu malzemeyi verilmiş hazır bir malzeme olarak kabul edip mutasyonlar ile ayıklama süreçlerinin itici gücünü oluşturdukları evrimi de buna katarsak suda yaşayan canlıların o zengin çeşitliliğini oluşturmuş gelişmeyi anlamamızı önleyecek ilkece büyük güçlüklerle karşılaşmayız. Mevcut olanakları tek tek ele almadan onları açıklamalarımıza temel almamız, buraya kadar bu malzemeyi hazırlaya gelmiş süreçleri yok saymamız değil, sadece yöntemsel bir kolaylık getirmemiz anlamına gelmektedir. Bunu söylerken gelişmenin ilk adımlarını anlattığımız birinci kitapta, hidrojen atomu için söylediklerimiz ile burada ileri sürdüklerimiz arasındaki benzerliğin aklımıza gelmemesi mümkün mü? Orada da hidrojeni ve onun içerdiği şaşırtıcı özellikleri verilmiş mevcut özellikler olarak öylece benimsemiş, aynı zamanda gene gerek doğa yasalarının, gerekse zaman ve mekanın hazır veriler olduğunu söylemiştik. Bu verili olgulardan hareket ederek, ilk patlamadan bugünlere uzana gelen dünya tarihini kaba çizgileriyle de olsa yeniden kurgulamak mümkün olmaktadır. Başka deyişle, ne hidrojenin ne de zaman ve mekanın nedenini bilmeden ve bu bilgileri bir zorunluluk olarak görmeden yola çıkabileceğimizi ve gene de bu tarihi iyi kötü açıklayabileceğimizi bulmuş olmak, modern bilimin hayranlık uyandırıcı bulgularından biri çağımızın büyük buluşudur. O zamanlar doğmuş ve gelecekte de doğacak olan her şeyin, daha başlangıçtan itibaren olanak ve olasılık olarak hidrojen atomunca içerilmiş olduğu bulgusu modern doğa bilimin devrimci başarılarından biridir. Bu bulgu bizi, bu evrenin, bu dünyanın ve de hayatın kökü kendi içinde bulunmayan bir başlangıcı olduğu görüşüne götürmektedir. Bu biricik olgunun ötesinde neden başlangıç, kök gibi kategorilerden ne anlayacağı herkesin kendi bileceği şeydir. O neden tüm elementlerin en basiti olan hidrojen atomuna sunduğu olanaklarla kişinin sadece bu sorular üzerinde değil, aynı zamanda kendi varoluş nedenleri üzerinde, hatta evren üzerinde düşünebilmesine kadar vardırmıştır işi. 7. Sudan çıkış. Yeryüzünde çoktan yerleşmiş, sağlam adımlar atmış olan hayatın, gezegenin bütün yüzeyini istila etmek için neden bu kadar uzun süre beklemesi gerekmiştir acaba? Gerçekten de karaların ele geçirilmesi olayı bundan en fazla 500 milyon yıl öncesine rastlamaktadır. Hayat bu adımı atmakta niçin bu kadar gecikti? Bu sorunun yanıtı çok basittir. Hayatın karaya ayak bastığı gün sudan karaya atılmış olan bu adamın akla yatkın, amaca uygun bir gerekçesini sunabilecek herhangi bir biyolojik argüman yoktu ortada. O argümanı kimse bugün bile sunabilecek durumda değildir. Dolayısıyla sorumuzu bir bakıma tersine çevirmek zorundayız. Nasıl olmuştur da hayat beşiği, doğal yurdu olan suyu terk edip kuru toprağa geçmek üzere durup dururken sonuçları bakımından onca olumsuzluğu içeren bu sıçramayı gerçekleştirmiştir? Suyun bugün bize hayata düşman, yer yer hayatı tehdit edici bir ortam olarak gelmesi, tıpkı bir zamanlar ölümcül bir gaz olan oksijeni bugün hayatın olmazsa olmazı olarak algılamamızda olduğu gibi çok tipik ve oldukça etkileyici bir gelişmenin belirtisidir. Bu gelişme sonucunda doğa bizim açık hava ortamının o alabildiğini suya göre anormal güçlükler içeren var olma koşullarına uyum sağlamamızı mümkün kılmış, suya göre çok büyük zorluklar içeren bu ortam, milyonlarca yıl sonra yaşamaya sudan daha çok elverişli bir ortam olup çıkmıştır bizler için. Hayatın suyu terk etmek için göze aldığı onca zahmetin ve bu girişimin getirdiği kayıplar bilançosunun varsayımsal bir tanığı, olup bitene bakıp şaşkın şaşkın başını sallardı herhalde. Çünkü bu yeni girişimin hangi akla hizmet ettiğini bulmak olanaksız olduğu gibi, o zamana kadar suda hiç de gerekmeyen bir dizi karmaşık mı karmaşık, yeni biyolojik faaliyetin, ek işlevin ve mekanizmanın tümüyle yeniden geliştirilmesi bir anda kaçınılmaz hale gelmişti. Dert vücudun kendi ağırlığıyla başlıyordu. Sudayken böyle bir sorun yoktu. Bütün canlıların organizmalarının büyük miktarda su içermeleri, bunların sudaki özgür ağırlıklarının birden pek de fazla olmamasını sağlıyordu. Suya göre biraz fazlalığı bulunan bu ağırlığı, yüzmek kesecikleriyle ya da benzer mekanizmalarla karşılayıp dengelemek işten bile olmamıştı. Bu nedenle su sakinleri su tarafından taşınırlar. O güçlü dev balina bile suda ağırlıksız sayılır. Karada ise en azından solucanlar, sümüklü, kabuklu böcekler ve yılanlar basamağından sonra gelen gelişme düzlemlerindeki canlılar enerjilerinin %40'ını sırf ağırlıklarını kaldırmak için tüketmek zorundadır. Gerçekten de gelişmenin o sıralarda ne aklı hizmet edip bu ve benzeri dezavantajları beraberinde getiren bir yöne saptığını anlamak, olup bitene bir neden, bir açıklama bulmak hiç de kolay değildir. Bildik anlamda biyolojik amaçlara uygun düşme kaygısı da burada geçerli değildir. Bu yer değiştirmenin beraberinde getirdiği başka dezavantajlar ve tehlikeler de mevcuttu. O zamana kadar bütün madde özümseme süreçleri bakımından vazgeçilmez madde olan su istenmediği kadar boldu. Karada su bulunmaz Hint kumaşı olup çıktı. Dolayısıyla bir anda paha biçilmez bir değer kazanan bu maddenin olabildiğince idareli kullanılmasını sağlayacak birçok karmaşık ve yeni mekanizmanın geliştirilmesi kaçınılmazlaşmıştı. Ayrıca suyun madde özümseme süreçlerinin artıklarını temizleme işlevi de işin içine giriyordu. Bir deniz sakini vücudunu canı istediği gibi yıkayıp temizleyebilir. Oysa şimdi su tüketimini azaltmak için yeni madde özümseme mekanizmaları bulmak gerekiyordu. Sudan karaya sıçramış bir canlının başı sadece kendi ağırlığıyla derde girmekte kalmaz, aynı zamanda kuruma tehlikesinin yanı sıra susuzluk diye bir duyguyla buluşur. Öte yandan dolaşımı ve madde özümseme süreçlerini tehlikeye atabilecek ölçüdeki ısı iniş çıkışları sadece karaya özgüdür. Sırf gece ile gündüz değil, aynı zamanda mevsimler arasındaki ısı farkı da bu yeni kara misafirlerinin başına büyük belalar açmaya adaydır. Sudan milyonlarca yıl önce kopup ona iyice yabancılaşmış organizmalar olarak biz insanlar böyle bir ısı sorununun geçmişte mevcut olmadığını çoktan unuttuk. Okyanusların birkaç metre derinliğinde yılın hangi mevsiminde olduğuna pek bağlı olmaksızın yaklaşık artı 4 derecelik bir ısı eşit olarak dağılmıştır. Bu sabit değer o zamana kadar hayatın vazgeçilmez temel koşullarından birini de oluşturmuştur. Çünkü ısı, anımsayacak olursak, bütün kimyasal tepkilerin motorudur. Dolayısıyla ısı sabitliği bütün kimyasal süreçlerin aynı kalan ve hesaplanabilir bir hızla yürütülmesinin güvencesidir. Ama madde özümseme ve dolaşım süreçleri çok karmaşık süreçlerdir. Bu türden süreçlerin düzenini su dışında dış ısının iniş çıkışlarından kaynaklanan güçlükler altında korumak pek de kolay değildir. Sonuç olarak sudan çıkış, bu hayatın asıl ortamı ve temel elementi olan suyun da terk edilmesi anlamına gelmekteydi. Bugün karaların fethi dediğimiz olayı o zamanlar gözlemleyen varsayımsal bir tanık, olup biteni tıpkı bugün biz insanların aya ayak basma arzusu gibi saçma ve mantıksız bulurdu. Serüvenleri açık bu girişimin başlangıçta hayata en ufak bir var olma şansı bile vermeyeceği benzeyen bir doğal çevre uğruna rahat ve güven dolu bir dünyanın terki anlamına geldiği kesindir. Sudan bakıldığında o zamanlar karı tıpkı bugün dünyamızdan ayın göründüğü gibi hayata yabancı ve olumsuz koşullarla bezeli bir ortamdı. Ay ile karı arasındaki benzerlik ilk ağızda göründüğünden daha fazladır. Çünkü her iki durumda da aynı sorun gündemdedir. Canlının kendi yapısı için ölümcül olan yabancı, biyolojik bir ortamda ayakta kalabilme sorunudur bu. İyi bakıldığında sadece tehlike ve görevlerinden değil, çözümlerin de benzeştiklerini görürüz. Hele karaya çıkışta evrim dediğimiz kâşifin, mutasyonlar ve ayıklamalar sayesinde biyolojik çözümler getirmeye çalışırken uyguladığı çözümler ile biz insanların bilimsel zekamızın ürünü olan teknolojik aygıtlarla uzayı fethetmeye kalkışırken başvurduğumuz yollar arasındaki benzerlik iyice göze batıcıdır. Günümüzde bilim adamlarının doğanın bundan yaklaşık 500 milyon yıl önce karaları istila ederken hangi biyolojik dönüşümleri ve buluşları yapmak zorunda kalmış olduğunu incelemek isterken nelerden yararlandığını anlayabilmek için konumuzdan bir ölçüde ayrılmamız gerekecek. Doğum hemşirelerinden ebelerden hangisine sorarsanız sorun. Göze batacak kadar kıllı doğmuş bir bebek büyük olasılıkla yeterince olgunlaşmamış bir erken doğumun belirtisidir. Doğrudur da bu gözlem. Her embriyonun yaklaşık 4. ayda düzenli, kalın bir postla bürünmesindendir bu. Söz konusu post, doğumdan hemen önce kaybolur. Sadece anne karnındaki gelişme süresinin belli bir aşamasında ortaya çıkan böyle bir postun, ana karnının koruyuculuğunda soğuğa karşı önlem oluşturmayacağına göre ne gibi bir anlamı olabilir ki? Doğmadan önce hepimizin şöyle bir giyip sonra üzerimizden attığımız bu post, soyumuzun henüz insan olma aşamasına tam ayak atmazdan önce bir post taşımak zorunda kalmış olduğu dönemlere yönelik bir gen anısından başka bir şey değildir. Hamileliğin oldukça uzun sayılacak aylarında döllenmiş bir yumurtadan hayatla baş edebilecek bir insan yavrusu olmaya doğru yol alırken genlerimizin üzerindeki bastırıcı ve baskıyı kaldırıcı faktörler harekete geçer. Döllenmiş yumurta hücresinden doğan farklılaşmış ve belli bir organın inşasıyla yükümlü hücreler birbirine koordine edilmiş bir zaman ilişkisi içinde vücudumuzun mekansal düzenlenişini gerektiği biçimde kuracak şekilde faaliyet gösterir. Bu oyunu oynayan ve hala büyük bir bölümünü tanımadığımız etmenler tıpkı bir şiiri ezberden okurken birden takılıp kalan, sonra doğrudan devam etmek yerine başa dönen okul öğrencisi gibi davranmaktadır. İşte biz insanların oluşumunda da gen dizini üzerinde hemen en son tuşlara basarak bir insanı beslemek sanki olanaksızmış gibi, öğrencinin bu davranışını andırır bir tutumla, bir sil baştan işlemiyle besteci geri dönmekte ve asıl besteyle ilintisi pek olmayan tuşlara da basmaktadır. Böyle olunca da anne karnındaki embriyonal gelişme sırasında, insan öncesi atalarımızın çoğunun inşa planındaki özellikleri yansıtmadan edememekteyiz. Ama elbette bu gelişmenin bütün ayrıntılarını eksiksiz ve kılı kırk yararak aşama aşama geçirmemiz söz konusu değildir. Gene de hemen hepimiz ana karnındaki ilk haftalarda daha sonra iyice gerileyen ve kuyruk sokumuna gizlenen bir kuyruk taşıyoruz. Hatta geçici olarak solungaçlara bile sahip oluruz. Bu bizim atalarımızın maymunsu evreden önce kemirgenlerden daha da geriye giden amfibikler üzerinden ta ilk denizlerdeki canlılara uzanan bir evrimin ürünleri olduğunu göstermektedir. Gerçi insan embriyosunun solungaç delikleri sadece geçici olarak adeta geçmişin bu organını ima edercesine bir görünüp bir kaybolur ve embriyo da hiçbir zaman işlev görecek kadar gelişmez. Zaten böyle bir gelişme de saçma olurdu herhalde. Ama gene de genlerin anıları öylesine güçlüdür ki bu embriyonal solungaçlar bu tür organlar için karakteristik olan bir özelliği göstererek kılcağı kan damarlarıyla kuşatılır. Bildiğimiz gibi bu damarlar deniz sakinlerinde solungaçlardan geçen suyun içindeki oksijeni emmeye yaramaktadır. Üstelik bu embriyonal solungaç delikleri ve kavisleri biz insanlarda pek de iz bırakmadan yok olup gitmemektedir.